Ayrım 3, sayfa 24. Neredeyse sınırsız bir çılgınlığa varan bir sevinç, acaba alışık olmadığım harikulade şarap mı, tokaya ile şampanyayı karışık içtiğim için mi, yavaş yavaş benliğimi sarıyor. Ama yine de tam mutlu olmam, göklerde uçar gibi kendimi kapıp koyuvermem için bir şeyler daha gerekli. Bilmeden istediğim o şeyin ne olduğunu, salonun arkasındaki üçüncü bir salondan boğuk bir müzik sesi duyulmaya başlayınca anlıyorum. Uşak fark ettirmeden yeniden kapıyı açmıştı. Bir kuartet. Hem de içimden geçirdiğim, istediğim müziği çalıyor. Dans müziği. Ritmik, yumuşak, güzel ezgiler. İki kemanın seslendirdiği bir vals derinden gelen boğuk bir cellonun hüzünlü tınısına karışıyor. Araya sert, keskin sıçrayışlarla piyano giriyor. Evet, müzik, müzik. Eksik olan sadece müzikti. Şimdi o da vardı. Müzikle dans edilebilirdi. İçten gelen coşkunca sevinçle valsin ezgilerine kapılabilir, uçar gibi dans edilebilirdi. Bu Kekes Felva'nın konağı gerçekten büyülü bir ev olmalı. Hayal edin yeter. İstediğiniz hemen yerine geliyor. Hepimiz ayağa kalkıp sandalyelerimizi geriye iterek ikişer ikişer salona geçiyoruz. Kolumu İlona'ya uzattım. Onun dolgun, serin, yumuşak teni elime değdi. Salonda bütün masalar sanki görünmeyen ellerle kaldırılmış, sandalyeler duvarların dibine dizilmişti. Dümdüz, pırıl pırıl, ayna gibi parlayan kahverengi parkeler vals için hazırlanmış tanrısal bir alandı sanki. Yandaki odadan süzülen müzik duyguları kamçılıyordu. İlona'ya döndüm. Anladı, güldü. Gözleriyle çoktan evet demişti. Kaygan parkenin üzerinde 2-3-5 çift dönmeye başlamıştık. Valsin çılgın ritminden sakınanlar, yaşlılar bizi seyrediyorlar ya da aralarında konuşuyorlardı. Dans etmeyi severim, iyi de ederim. Birbirimize sarılmış uçuyoruz. Sanırım hayatımda hiç bugünkü kadar iyi dans etmemiştim. İkinci valsi öbür yanımda oturan hanımdan rica ediyorum. O da fevkalade dans ediyor. Ona doğru eğildiğimde saçlarından yayılan kokuyu hafif bir sarhoşlukla içime çekiyorum. Ah ne harikulade dans ediyor. Her şey harikulade. Yıllardır böyle mutlu olmamıştım. Şaşkınım artık. Ne yapacağımı bilmiyorum. İçimden herkesi kucaklamak, teker teker her birine içten gelen duygularımı, teşekkürlerimi söylemek geliyor. Kendimi öylesine hafif, yerinde duramaz, öylesine genç hissediyorum. Birinden ötekine gidiyor, konuşuyor, gülüyor, dans ediyorum. Mutluluk denizinin dalgalarına kapılmış gidiyorum. Zamanın farkında değilim. Birden gözüm saate takılıverdi. 10:30 olmuştu. Bir saate yakın gülüp konuştuğum, dans edip eğlendiğim halde evin kızını dansa kaldırmayı aklıma getirmediğimi dehşetle fark ettim. Yalnız iki yanımda oturan hanımlarla, hoşuma giden daha başkalarıyla dans etmiş, evin kızını unutmuştum. Ne saygısızlık. Evet, ne büyük kabalıktı. Hadi hemen. Yaptığım bu kabalık hemen onarılmalıydı. Ne var ki genç kızın yüzünü tam gözümün önüne getiremediğimi dehşetle hatırladım. Sofraya otururken bir ara önünde eğilmiştim. Bütün hatırladığım ince, duygulu bir şeyler, kül rengi gözlerindeki kaçamak, meraklı bakıştı. Şimdi nereye kaybolmuştu ki? Evin kızıydı, dışarı çıkmış olamazdı. Biraz tedirginlikle duvar boyunca sıralanan kadınları, kızları gözden geçirdim. Hiçbiri ona benzemiyordu. Sonunda bir Çin paravanının arkasında dörtlü orkestranın bulunduğu üçüncü odaya geçtim. Rahat bir soluk aldım. Evet, orada oturuyordu. Hiç kuşkusuz oydu. Duygulu, ince, soluk mavi elbisesiyle bakır yeşili bir masanın arkasında iki yaşlı kadının arasında oturuyordu. Masanın üzerinde yayvan bir kvazoya çiçekler konmuştu. Sanki kendini bütünüyle müziğe vermek ister gibi ince yapılı, başı hafif öne eğikti. Gür, kızıl kahverengi saçlarının örttüğü alnı, güllerin sıcak pembeliğiyle şeffaf bir solgunlukla parıldıyordu. Onu böyle seyretmekle vakit geçirmemeliydim. Çok şükür diye ferahladım. Sonunda onu bulmuştum. Hatamı zamanında düzeltebilirdim. Masaya doğru yürüdüm. Yanı başımda müzik gümbürdüyor. Dansa kaldırmak üzere önünde kibarca eğiliyorum. Yabancı bakışlarını şaşkın şaşkın üzerime dikiyor, dudakları yarı açık, konuşmasının ortasında kala kalıyor. Dans davetimi kabul eden hiçbir hareket yapmıyor. Acaba anlamadı mı? Mahmuzlarımı yavaşça vurarak bir daha eğiliyorum. Rica edebilir miyim? Efendim. O sırada korkunç bir şey oluyor. Genç kızın gövdesi sanki bir vuruştan kaçınmak ister gibi bir silkinişle arkaya yıkılıyor. Solgun yanaklarına doğru kan fışkırıyor. Az önce açık olan dudakları sıkıca birbirine kenetleniyor. Sadece gözleri hayatımda o güne kadar görmediğim bir dehşet ifadesiyle üzerime dikiliyor. Az sonra kas katı kesilen bütün vücudu şiddetle sarsılıyor. İki eliyle masaya dayanarak öyle güçlükle yerinden doğruluyor ki masanın üzerindeki vazo sallanıyor. Oturduğu koltuktan tahtaya madene benzer sert bir şey yere düşüyor. Genç kız hala arada bir sarsıntılar geçiriyor. Buna rağmen bırakıp gitmiyor, ağır ağır masaya tutunmaya umutsuzca devam ediyor. Kasılmış yumruklarından saçlarının dibine kadar yayılan bu sarsıntılar, titremeler sürüp gidiyor. Sonra boşanıveriyor. Boğazında tıkanıp kalmış bir haykırış gibi vahşi bir çığlık hıçkırıkla. Sağında solunda oturan iki yaşlı kadın hemen kızın çevresine alıyor. Onu yavaşça tutuyorlar, okşuyorlar. Bütün vücut titreyen kızı yatıştırıyorlar. Masaya kas katı sarılan ellerini şefkatle uzaklaştırıyorlar. Genç kız koltuğuna yığılıyor. Ağlaması kesilmiyor. Üstelik kan boşalması veya şiddetli kusma gibi zaman zaman hıçkırıklı çıkışlarla gittikçe artıyor. Paravanın arkasındaki orkestranın gürültüsü her şeyi bastırıyor. Bir ara kesilince hıçkırıklar dans edilen salondan duyulabilir. Ben sersemlemiş, ürkmüş, orada kala kalıyorum. Ne oldu ki? İki yaşlı kadının o sırada kendine gelip utançla başını masaya sallayan kızı yatıştırma çabalarını çaresizlikle elim kolum bağlı öylece seyrediyorum. Yeniden başlayan hıçkırıklarla dalga dalga incecik vücuda yayılıyor. Her hıçkırışla masadaki vazo yeniden sallanıyor. Bense bütün eklemlerim kas katı kesilmiş, gömleğimin yakası kalın bir ip gibi boğarcasına boynuma sarılmış öyle çaresiz duruyorum. Sonunda kekeleyerek ortaya doğru hafif bir sesle özür dilerim diyorum. İki kadın ağlayan kızla uğraşıyor. Bana bakacak halleri yok. Salona dönüyorum. Anlaşılan burada hiç kimse onların farkında değil. Çiftler çılgınca pistte dönüp duruyorlar. Koca salon dönüyor, dönüyor. Düşmemek için bir sütuna tutunuyorum. Ne oldu? Bir şey mi yaptım? Sofrada biraz fazla kaçırdım. Üstelik çabuk da içtim. Şimdi de o bulanık kafayla sersemce bir şey yaptım besbelli. Müzik durdu. Çiftler birbirlerinden ayrıldılar. Kaymakam selam vererek İlona'yı bırakıyor. Hemen atılıyorum. Şaşıran kızı adeta zorla bir kenara çekiyorum. Lütfen yardım edin bana. Allah aşkına yardım edin bana. Açıklayın. İlona kendisini pencerenin yanına çekip neşeli bir şeyler anlatacağımı ummuştu ama o heyecan içinde acındırıcı, ürkütücü bir hal almış olmalıyım ki bakışları birden ağırlaştı. Nabzım çılgın bir hızla atarken ona her şeyi anlatıyorum. Garip. İlona da tıpkı içeride oturan kız gibi acı bir dehşetle bana bakıyor. Çıldırdınız mı siz? Bilmiyor musunuz? Görmediniz mi? Bu yeni anlaşılmaz dehşetli bakışta perişan olmuş kekeliyorum. Hayır. Neyi görmedim mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Bu eve ilk defa geliyorum. Fark etmediniz mi? Edith'in sakat olduğunu. O zavallı sakat bacaklarını da mı görmediniz? Koltuk değneği olmadan iki adım bile gidemez. Siz kaba. Öfkeyle ağzından çıkacak sözü yutuyor. Siz de zavallıyı dansa kaldırıyorsunuz. Aman ya Rabbim, ne korkunç. Hemen gidip onu bulayım. Hayır. Çılgın bir ümitsizlikle Elona'nın koluna yapışıyorum. Bir dakika. Ona beni bağışlamasını söyleyin. Nereden bilebilirdim? Sadece sofrada otururken gördüm bir saniyecik. Lütfen ona söyleyin, açıklayın. İlona bakışları öfke dolu kolunu benden kurtararak çoktan içeri koşmuştu bile. Bense gırtlağıma bir yumru tıkanmış, içimde bir bulantıyla salonun eşiğinde öylece kalıyorum. Salon tasasızca gülüp söyleyen insanlarıyla durmadan dönüyor, dönüyor. Artık dayanamayacağım. 5 dakika sonra herkes yaptığım budalalığı öğrenmiş olacak. Sadece 5 dakika. Sonra salondaki bütün iğneleyici, alaycı bakışlar üzerimde dolaşacak. Yarın sabah ise yüzlerce kişinin ağzına sakız ettiği budalalığım bütün şehre yayılacak. Sabahın erken saatlerinde sütçüler sayesinde evlere, sonra hizmetçi odalarına, kahvelere, resmi dairelere kadar duyulacak. Yarın sabah alaydaki arkadaşlar da öğrenmiş olacaklar. O sırada bir sis bulutu arkasında babayı görür gibi oluyorum. Biraz sıkıntılı bir yüzle salonun ortasından bu yana doğru geliyor. Acaba duydu mu? Acaba bana mı geliyor? Hayır. Şu sırada karşılaşmak istemediğim tek insan o. Birden telaşa kapılıyorum. Ondan da herkesten de korkuyorum. Ne yaptığımı bilmeden taşla açılan kapıya seyirtiyorum. Bu cehennemi evden kaçmak için. Uşak saygılı bir kuşkuyla, sayın teminim, böyle erken mi ayrılmak istiyorlar diye şaşkın şaşkın soruyor. Evet diyorum. Sesimin bu kadar sert çıkmasından kendim bile ürküyorum. Gerçekten gitmek mi istiyorum? Uşak askıdan paltomu alırken böyle korkakça kaçmakla belki de bağışlanmayacak yeni bir budalalık daha yaptığımı fark ediyorum. Ama artık iş işten geçti. Gitmekten vazgeçmiş gibi paltomu uşağa geri veremem. O eğilip kapıyı açmışken yeniden salona dönemem. İşte yabancı kör olası evin kapısının önünde buluveriyorum kendimi. Yüzüme soğuk bir rüzgar çarpıyor. Yüreğim utançla sıkışmış, boğulmakta olan bir insan gibi soluğum boğazıma tıkanmış. İşte bütün hikaye bu budalalıkla başlamıştı. Bunca yıl sonra o çocukça olayı bugün soğukkanlılıkla yeniden düşününce yanlış anlaşılma durumuna düştüğüm için kendimi hiç de kabahatli bulmuyorum. Daha akıllı, tecrübeli biri de olsa böyle bir pot kırabilir, sakat bir kızı dansa kaldırabilirdi. Gel gelelim, o zamanlar ilk dehşetin etkisiyle kendimi sadece adam olmaz bir budala değil, kaba herifin, caninin biri olarak da görmüştüm. Sanki masum bir çocuğun yüzüne kırbacı saklatıvermiş gibiydim. Eninde sonunda bütün bunlar akıllıca düzeltilebilirdi. Ne var ki özür dilemeyi bile bir denemedim. Kapının önünde soğuk rüzgar alnıma çarpınca ancak aklım başıma geldi. Suçlu gibi oradan kaçarcasına uzaklaşmakla durumu düzeltilmez hale getirmiştim. Evin önünde ne halde olduğumu anlatamam. Işık yanan pencerelerin ardında müzik durmuştu. Orkestra ara vermiş olmalıydı. Bense kapıldığım aşırı suçluluk duygusunun etkisinde dans benim yüzümden durdu sandım. Şimdi herkes hıçkıran kızı yatıştırmak için küçük odaya koşmuş. Bütün davetliler, kadınlar, erkekler, genç kızlar o kapalı kapının arkasında toplaşarak kötürüm bir kızı dansa davet eden, yaptığı kötülükten sonra da korkup kaçan kaba adam hakkında atıp tutuyordu. Kasketimin altından buz gibi terler boşanıyordu. Yarın bütün şehir olayı duyunca herkesin diline düşecek, ayıplanacaktım. Bütün arkadaşlarımı, French'si, Miss Lavelle'si, hele o alaycı Josie'yi görür gibi oluyordum. Josie dilini çaplatarak, "Eh Tony, kendi başına iyi işler beceriyorsun," diyecekti. Bu alaylar iğneleyici laflar. Subaylar gazinosunda daha aylarca sürerdi. İçimizden birinin yaptığı her budalalık arkadaşlar arasında yıllarca ağızdan ağza dolaşır, her eşeklik ölümsüzleştirilir, her şaka hafızalara yazılırdı. Bugün bile aradan 16 yıl geçtiği halde hala süvari yüzbaşısı Woninski'nin tatsız serüvenini anlatırlar. Woninski Viyana dönüşünde Ring Caddesi'nde Kontes T ile tanıştığını, o geceyi kadının evinde geçirdiğini arkadaşlarına büpürlenerek anlatmış. 2 gün sonra da gazetede Kontes T'nin kovduğu hizmetçisinin rezaleti çıkmıştı. Hizmetçi mağazalarda alışveriş ederken ya da sokak serüvenlerinde kendini Kontes T diye tanıttığı için sahtekarlık suçuyla tutuklanmıştı. Alayın hekimi bunun üzerine bizim çapkını 3 haftalık izine göndermişti. Arkadaşlarının önünde bir kez kendini gülünç duruma düşüren kişiye ömür boyu o gözle bakılırdı. Kimse unutmaz, bağışlamak nedir bilmezdi. Bütün bunları gözümün önüne getirip düşündükçe budalaca fikirlere büsbütün saplanıp kalıyordum. Beni bekleyen günlerin cehennem azabına katlanmaktansa işaret parmağımla tabancamın tetiğine dokunmak bana 100 kez kolay geliyordu. Arkadaşlarımın her şeyi öğrenip arkamdan beni alaya alıp alamayacaklarını bilmeden öyle çaresiz beklemek beni deli ediyordu. Ah ah, kendimi çok iyi tanıyordum. Söylentiler, alaylar bir başladı mı dayanacak gücü kendimde bulamayacağımı çok iyi biliyordum. Eve nasıl vardığımı bugün hala bilmiyorum. İlk iş olarak hırsla dolabı açıp içinden konuklarıma sakladığım erik rakısını alarak kadeye boşalttığımı, boğazımdaki o berbat bulantıyı gidermek için de 3 su bardağı yarı dolu rakıyı mideme yuvarladığımı hatırlıyorum sadece. Sonra üstümdekileri çıkarmadan olduğum gibi kendimi yatağa atmış, olanları düşünmeye başlamıştım. Limonlukta yetiştirilen çiçeklerin sıcak bir iklimde hızla büyümesi gibi karanlıkta çılgın düşünceler büsbütün insanın kafasına üşüşüyorlardı. Bulanık kafamdaki çılgın hayallerle dolu karmaşık düşünceler, soluğumu kesen sarmaşıklar halinde birbirine dolanıp ancak rüyalarda görülen bir hızla biçimleniyor, kaynayan kazan gibi beynimin içinde büsbütün dehşetli korkular yaratıyordu. Kendi kendime ömrüm boyunca kimsenin yüzüne bakamam artık diyordum. Toplumdaki yerimden olmuş, arkadaşlarımı alaya almış, bütün şehrin diline düşmüştüm. Suçumu bilen biriyle karşılaşırım korkusuyla artık hiç odamdan çıkmayacak, sokağa adımımı atmayacaktım. Çünkü o gecenin ilk heyecanıyla bu önemsiz budalalığımı suç, kendimi de herkesin kahkahalarla peşine düştüğü biri olarak görüyordum. Sonunda uyudum ama korkularımın sürüp gittiği hafif bir uykuydu bu. Çünkü gözümü ilk açtığımda önümde yine öfkeli çocuk yüzü duruyor, titreyen dudaklarını masayı kavrayan kasılmış ellerini görüyor, o tahtaların sonradan düşündüğümde bunların koltuk değnekleri olduğunu anlamıştım, yere düştüğünü duyuyordum. Birden bütün vücudumu aptalca bir korku sarıyor, kapı açılabilir, siyah ceketi altın çerçeveli gözlükleriyle kızın babası başucuma gelebilir diye düşünüyordum. Korkuyla yatağımdan sıçrıyorum. Uykuda korkudan terleyen yüzümü aynada görünce içimden bu solgun camın arkasındaki sersemin suratının ortasına bir yumruk indirmek geliyor. Bereket daha vakit erken. Koridorda ayak sesleri, sokaktan da araba gürültüleri geliyor. Aydınlık pencerelerin önünde insan kafasına bin bir hayaletin üşüştüğü kabuslu karanlıklardan daha açık, serin kanlı düşünüyor. Belki de diye aklımdan geçiriyorum. Bütün bu olanlar o kadar korkunç değil. Belki de kimse fark etmedi bile. Yalnız o, o bunu hiçbir zaman unutmayacak. Beni hiç bağışlamayacak. Zavallı, soluk yüzlü yavrucak. Hasta, kötürüm kız. Birden şimşek gibi bir fikir geliyor aklıma. Dağılan saçlarımı acele tarıyorum. Üniformamı sırtıma geçiriyorum. Emir erimin şaşkın bakışları önünde fırlıyorum. Oğlan Slav Almancasıyla arkamdan boşuna sesleniyor. Teğmenim, teğmenim, hazır, kahve hazır. Yıldırım hızıyla kışlanın merdivenlerine iniyorum. Avluda yarı giyinik süvarilerin önünden öyle bir hızla geçiyorum ki toparlanıp selam verecek zaman bulamıyorlar. Önlerinden fırtına gibi geçerek kışlanın kapısından dışarı atıyorum kendimi. Dosdoğru belediye meydanındaki çiçekçiye koşuyorum. Bir teğmene yakışacak hızda bir koşuyla. Telaşımdan sabahın saat 5:30'unda dükkanların daha açılmadığını unutmuştum elbette. Bereket Bayan Gurtner süs çiçeklerinden başka sebze de satıyordu. Yarı boşaltılmış bir patates arabası kapının önünde duruyordu. Sertçe cama vurur vurmaz çiçekçi kadının merdivenlerden indiğini duyuyorum. Ayaküstü bir yalan uyduruyorum. Bugün dostlarımın yaş günü olduğunu unutmuşum. Yarım saat sonra talime çıkacağımız için çiçeklerin hemen şimdi gönderilmesini istiyordum. Hadi hemen en güzel çiçeklerden olsun. Şişman satıcı kadın daha geceliği sırtında partal terliklerini sürüyerek geliyor, dükkanı açıyor. Bana en nadide uzun saplı güllerden kalın bir demet göstererek kaç tane istediğimi soruyor. Hepsini diyorum, hepsini. Gülleri öyle geliş güzel bağlasın mı yoksa güzel bir sepet mi yapsın? Evet evet, sepet daha iyi. Aylığımdan kalan son parayı da böylece bu göz kamaştırıcı çiçeklere veriyorum. Ayın son günlerinde ya akşam yemeklerinden keserim, kahveye de gitmem ya da borç alırım. Şu sırada hiçbir şey umurumda değil. Dahası var. Bu çılgınlığımı pahalıya ödediğime seviniyorum üstelik. Çünkü benim gibi bir sersemi esaslıca cezalandırmak, yaptığım meşekliklerin acısını çıkartmak için zaten epeydir şeytanca bir istek duyuyordum içimde. Her şey tamam değil mi? En güzel güllerden bir sepet yapılmış. Hemen gönderilmişti. Ama o ne? Bayan Gurtner soluk soluğa arkamdan koşuyor. Sayın teğmen, söylemeyi unutmuştu. Çiçekler nereye, kime gönderilecekti? Hay Allah, bir sersemlik daha. Heyecanından söylemeyi unutmuşum. Kekes Felvalar'ın konağına, diyorum. Tam o anda Ilona'nın korkuyla haykırdığı adı, zavallı yavrucağın adını da hatırlayarak ekliyorum. Bayan Edith von Kekes Felva'ya gidecek. Aa evet, Kekes Felvalar, diyor Bayan Gurtner. Böbürlenerek, bizim en iyi müşterimizdir. Tam dönüp gidecekken kadın bir şeyler yazmak isteyip istemediğimi soruyor. Bir şey yazmak mı? Öyle ya. Gönderen hediyeyi veren kimdi? Kız nereden bilecekti çiçekleri kimin gönderdiğini? Yeniden dükkana giriyorum. Kartvizitimi çıkarıp üzerine bağışlanmam ricasıyla diye yazıyorum. Hayır, böyle yazamam. Yaptığım aptallığı bir daha neden hatırlatayım? Başka ne yazabilirim ki? En içten üzüntülerimle. Hayır, hele bu hiç olmaz. Kendisine üzüldüğümü sanır. En iyisi hiçbir şey yazmamak. Sadece kartımı iliştirin, yeter. Şimdi biraz daha rahatladım. Hızla kuşlaya dönüyorum. Kahvemi mideme indirdiğim gibi eğitime koşuyorum. Derste her günkünden dağınık, sinirliyim. Neyse ki askerlikte bir teğmenin sabahları yorgun, bitkin bir halde görevine gitmesi göze çarpmaz. Bir yana da bütün gece sokaklarda eğlenip gözleri uykusuzluktan kapanacak halde yorgun argın dönüp talim sırasında uyuyakalanlar öyle çoktur ki. Bütün gün komut vermek, sınav yapmak, ata binmek aslında bana daha iyi geliyor. İş görev az da olsa derdimi unutturuyor ama beni rahatsız eden düşünce yine de zaman zaman şakaklarımı zorluyor. Acı bir yumru gibi gırtlağıma bir şeyler tıkanıyor. Öğlen üstü tam subaylar gazinosuna gitmeye hazırlanırken uşağım teğmenim diye soluk soluğa peşimden yetişiyor. Elinde bir mektup var. Mavi İngiliz kağıdından hafif güzel kokulu uzunca bir zarf. Arkasında zarif bir arma var. Dik incecik bir yazıyla kadın yazısıyla bir mektup. Zarfı acele yırtarak açıyor, okuyorum. Sayın teğmen. Beni son derece sevindiren, layık olmadığım güzel çiçekleriniz için kalpten teşekkürler. İstediğiniz bir gün öğleden sonra lütfen bize çaya buyurun. Önceden bildirmenize gerek yok. Ne yazık ki her gün evdeyim çünkü. Edith. Duygulu bir el yazısı, elimde olmadan incecik çocuksu parmakları hatırlıyorum. Bir bardağa kırmızı bordo şarabı dökülmüşçesine birden alev alev yanan solgun yüzü geliyor gözümün önüne. O birkaç satırı 2-3 kez yeniden okuyorum. Rahatlıyorum. Yaptığım budalalığı nasıl da sessizce geçiştirmiş. Ne yazık ki her zaman evdeyim diyerek nasıl da ince bir ustalıkla sakatlığını belli etmek istemiş. Bağışlamanın bundan daha nazik bir biçimi olamaz. İncindiğini gösteren en ufak bir belirti bile yok. Yüreğimden ağır bir yük kalkmışçasına hafifliyorum. Kendimi ömür boyu hapse mahkum edilmeye hazır bir sanık gibi görürken yargıç yerinden doğruluyor, "Beraat ettiniz," diye kararını açıklıyor. Teşekkür etmek için hemen ona gitmeliyim. Bugün perşembe, öyleyse pazar günü giderim. Yok yok, cumartesi gitsem daha iyi. Ne var ki sözümde duracak kadar sabırlı değildim. Kabahatimi bağışlatmak istemenin huzursuzluğu beni tedirgin ediyordu. Bu güvensiz, huzursuz durumdan bir an önce kurtulmalıydım. Çünkü hala subayların gazinosunda kahvede başka bir yerde biriyle karşılaşıp anlat bakalım Kekes Felvalar'da ne yaptın diye soracaklar kokusuyla sinirlerim karıncalanıyordu. Artık soğukkanlılıkla fevkalade insanlar, dün öğleden sonra da yine onlarda çaydaydım demek istiyordum. Bu üzüntülü olayı bir kalemde silip atmak, bir çırpıda her şeyi halletmek istiyordum. İçimdeki huzursuzluk etkisini göstermekte gecikmiyor. Cuma, yani hemen cumartesi günü en iyi dostlarımdan Franz ile Josie'yi caddelerde tembel tembel dolaşırken birden karar veriyorum. Hemen bugün gideceksin. Şaşıran arkadaşlarıma bir şey söylemeden veda ediyorum. Yol pek uzun değil. Sıkı bir yürümeyle en çok yarım saat sürer. Önce 5 dakika kadar şehrin sıkıcı yollarına dayanmak zorundasın. Sonra talim alanına giden biraz tozluca toprak yola saparsınız. Bizim atlar bu yoldaki bütün taşları, dönemeçleri ezbere bilir. Dizginleri gevşetseniz de yarıya gelince genişleyen yolun solunda köprünün yanındaki küçük kiliseden kestane ağaçlarının gölgelediği biraz daha darca bir yol ayrılır. Pek az insan ve araba geçtiği için bir dereceye kadar özel sayılan bu ağaçlıklı yol küçük bir çayın geniş kıvrımlarıyla uzar gider. Ayrım sonu, sayfa 36.